Ayrım 22, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 295. 14. Bölüm. Hurricane Cuma sabahı 11'i çeyrek geçe Meltham House'da bir manganın saldırı egzersizlerini izlerken hemen Shafton'un yanına gitmesi bildirildi. Kumandanın ön bürosuna vardığı zaman da herkesin pek telaşlı ve şaşkın olduğunu fark etti. Katip korku içindeydi. Kıdemli başçavuş Garvey de sinirli sinirli sigara içerek odada aşağı yukarı geziniyordu. Kane sordu, ne oldu?
Onu Allah bilir binbaşı, benim bildiğim tek şey var. 15 dakika kadar önce karargâhtan acele bir emir geldi ve albay birdenbire cinnet getirdi. Jones'u tekmeyle odadan dışarı attı. Gerçekten tekmeledi onu.
Kane kapıyı vurup içeri girdi. Shafto pencerenin önünde duruyordu. Bir elinde kasketi, öbür elinde de içki bardağı vardı. Öfkeyle başını arkaya çevirdi. Ama Kane'i görünce bakışları yumuşadı.
Ah, sen misin Harry?
Ne oldu efendim?
Gayet basit. O ortak harekat birliğindeki hergireler beni saf dışı bırakmaya çalışıyorlardı. Nihayet bunu başardılar. Gelecek hafta sonu burada işimiz bitince kumandanlığı Sam Williams'a devredeceğim.
Ya siz ne yapacaksınız efendim?
Ben Amerikalıların tarafına dönüyorum. Fort Benning'deki hava üssünde baş eğitici olacağım.
Albay hırsla çöp kutusuna bir tekme vurup odanın öbür ucuna attı. Kane sordu,
bu karara karşı yapılacak bir şey yok mu efendim?
Shafto deli gibi Kane'e döndü.
Bir şey yapmak mı?
Yazılı emri aldı, Kane'e uzattı.
Yazının altındaki imzayı görüyor musun? Eisenhower'ın kendi imzası.
Albay kağıdı avucunda buruşturup top yaptıktan sonra fırlatıp attı.
Sana bir şey söyleyeyim mi Kane? Eisenhower hiçbir zaman cephede savaşmamıştır. Tüm meslek hayatı boyunca yapmamıştır bunu.
Hobbs End'de Devlin yatağına yatmış, özel defterine bir şeyler yazıyordu. Dışarıda şiddetli bir yağmur vardı. Sis de kalın bir perde gibi bataklığı örtmüştü. Kapı itilip açıldı ve Molly içeri girdi. Sırtına Devlin'in yağmurluğunu giymişti ve elinde bir tepsi vardı. Genç kız tepsiyi karyolanın baş ucundaki masanın üzerine bıraktı.
''İşte buyurun saygıdeğer efendimiz. Çay, kızarmış ekmek, istediğiniz gibi 4,5 dakika haşlanmış, 2 yumurta ve peynirli sandviçler.''
Devlin yazıyı bırakıp memnun memnun tepsiye baktı. ''Bu ayarı sürdürmeye bak, belki de seni sürekli olarak yanıma almayı düşünürüm.'' Molly yağmurluğu çıkardı, içinde sadece süt yen ile külot vardı. Karyola'nın ayak ucundan kazağını alıp başına geçirdi.
''Ben yolu tutsam iyi olacak, annem yemeğe bekleyecekti.''
Devlin fincanına çay doldurdu. Molly de defteri aldı.
Nedir bu? Defteri açtı. Şiir mi?
Devlin sırıttı. Bazı konularla ilgili düşünceler.
Senin mi?
Molly gerçekten meraklanmışa benziyordu. Devlin'in o sabah yazdığı sayfayı açtı. Ortalık karardıktan sonra ağaçlar arasında yürüdüğüm yerler hakkında pek bilgim yok.
Molly başını kaldırdı. Aman bu çok güzel layım.
Biliyorum. Durmadan söylediğin gibi ben sevimli bir çocuğum.
''Bildiğim bir şey var, o da seni bir lokmada yutabilirim.''
Molly kendini erkeğin kucağına attı, hırsla öpmeye başladı.
''Bugün günlerden nedir biliyor musun? 5 Kasım, ama şu Allah'ın belası Adolf yüzünden ateş yakıp şenlik yapamayacağız.''
''Vah vah, çok yazık.''
''Neyse, sen boş ver.'' Molly erkeğe iyice sokuldu, bacaklarını Devlin'in bacaklarının arasına yerleştirdi. ''Ben bu gece gelir sana güzel bir yemek pişiririm. Sonra da burada kendi kendimize bir güzel şenlik düzenleriz.''
''Hayır olmaz, çünkü ben burada kalmayacağım.''
Molly'nin yüzü asıldı. ''Gene iş mi?''
Devlin kızı yavaşça öptü. ''Hadi bana ne söz vermiştin biliyorsun değil mi?''
''Pekala, cici kız olacağım. Sabahleyin görüşürüz.''
''Olmaz, ben belki yarın öğleden önce geri dönmem. En iyisi ben gelince seni ararım, oldu mu?''
Molly isteksiz isteksiz başını salladı.
''Sen nasıl istersen.''
''Böyle olmasını istiyorum.''
Devlin kızı tekrar öptü. Dışarıdan bir korna sesi gelmişti. Molly pencereye koştu ve büyük bir telaşla geri döndü. Hemen pantolonunu kaptı.
''Aman tanrım, Bayan Gray geldi.''
Devlin güldü. ''İşte don paça yakalanmak diye buna derler.''
İrlandalı hemen sırtına bir kazak geçirdi. Molly de paltosunu aldı. ''Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz güzelim. Bunu da yanıma alabilir miyim? Öbür yazılarını da okumak istiyorum.''
Molly Devlin'in şiir defterini eline almıştı. ''Devlin, Allah biliyor ya, sen cezalandırmaktan zevk alıyorsun.''
Molly erkeğe sarıldı, uzun uzun öptü. Devlin kızı arka kapıya kadar geçirdi, onun otlar arasından koşa koşa gidişini izledi. Belki bu iş de burada bitmiş olacaktı. Devlin alçak sesle, "Ah, onun için en iyisi bu olacak," diye mırıldandı. Devlin içeriye döndü. Durmadan kapıyı çalan Giovanna Gray'i daha fazla bekletmeden sokak kapısını açtı. Devlin gömleğinin eteklerini pantolonun belinden içeri sokarken Giovanna da tasalı tasalı onu süzdü. "Bir iki saniye önce Molly'yi gördüm," dedi. Sonra erkeğin yanından geçip odanın ortasına doğru yürüdü. "Kendinden utanmalısın."
"Biliyorum."
Devlin yaşlı kadının peşinden gitti. "Ben gerçekten çok kötü bir insanım. Neyse, büyük gün geliyor. Sanırım bu günün şerefine biraz dudaklarımızı ıslatsak iyi olacak. Sen de içer misin?"
Giovanna sert bir sesle, "Bardağın dibinde bir parmaktan fazla olmasın," dedi.
Devlin Bushmill şişesiyle iki bardak getirdi. İçkileri doldurduktan sonra "Cumhuriyetin şerefine," dedi. "İrlanda ve Güney Afrika Cumhuriyetlerinin şerefine. Ne haberler var bakalım?"
"Dün gece aldığım emre uyarak telsizi yeni dalgaya ayarladım ve doğrudan doğruya Lensford'a haber ulaştırmayı başardım. Ruddle'ın kendisi de şimdi orada."
"Demek harekat devam ediyor, öyle mi? Bu berbat havaya rağmen mi?"
Giovanna Gray'in gözleri parlıyordu.
"Kıyamet de kopsa Steiner ile adamları saat 1'e doğru burada olacaklar."
Steiner karargahında saldırı grubundaki adamlarıyla görüşüyordu. Toplantıda paraşütle atlayacak olanların dışında sadece Max Ruddle katılmıştı. Gerike bile içeri alınmamıştı. Hepsi harita masasının etrafında toplanmışlardı. Steiner pencerenin önünde Max Ruddle ile bir süre konuştuktan sonra adamların yanına döndüğü zaman odaya sinirli ve heyecanlı bir hava hakim olmuştu. Steiner Gerhard Klugel'ın modelini, fotoğrafları ve haritaları işaret etti.
"Pekala, hepiniz nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Şu son birkaç haftadır yaptığınız çalışmalar sayesinde gideceğiniz yeri taşına toprağına varıncaya kadar tanıdınız. Bilmediğiniz tek şey ise oraya gidince yapacağınız iş."
Steiner sustu. Odadaki adamları teker teker inceledi. Hepsi de sinirli ve heyecanlıydı. Hatta Preston bile zamanla havaya kendini kaptırmış, o da meraklanmaya başlamıştı. Ve Steiner onlara yapacakları işi anlattı. Peter Gerike ta hangardan adamların gürültüsünü duymuştu.
"Boğumler, Allah aşkına orada ne oluyor?" dedi.
Gerike somurtarak, "Bana sorma," dedi. "Burada hiç kimse bana bir şey anlatmıyor." Birdenbire gücenikliğini daha fazla gizleyemeyeceğini hissetmişti. "Eğer bu tehlikeli uçuşu yapmayı göze alacak kadar cesur isek, insan hiç değilse bu işin sonunun neye varacağını açıklamak zahmetine katlanır."
"Boğumler, vallahi eğer iş gerçekten bu derece önemliyse ben bunu bilmemeyi tercih ederim. Ben şu Liechtenstein aygıtlarını bir gözden geçireyim."
Boğumler uçağa tırmandı. Gerike de bir sigara yakıp oradan biraz uzaklaşıp Dakota'ya tekrar bir göz attı. Çavuş Mitt gayet iyi çalışmıştı. Gerike arkasına dönünce makam arabasının alan pistinden kendisine doğru geldiğini gördü. Neumann direksiyondaydı. Steiner onun yanında oturuyordu. Max Ruddle da arka kanepedeydi. Araba Gerike'ye bir iki metre yaklaşınca birden fren yapıp durdu. Arabadan inen olmadı.
"Steiner, galiba yaşamaktan pek hoşlanmıyorsun Peter," dedi.
"Neden hoşlanayım? Tam bir aydır şu izbede tıkıldım kaldım. Günlerimi şu Allah'ın belası uçağı onarmakla geçirdim. Ama bütün bunları ne için yaptım?"
Gerike yağmuru, sisi ve gökyüzünün tümünü kapsayan bir el hareketi yaptı.
"Bu berbat havada uçağı yerden kaldıramam."
"Yo, senin gibi özel yetenek sahibi bir pilotun bunu başaracağına inanıyoruz."
Arabadakiler dışarı çıkmaya hazırlandılar. Ritter gülmemek için kendini zor tutuyordu. Gerike kaşlarını çattı.
"Hey, ne oluyor sizlere? Nedir bu haliniz?"
Ruddle gayet basit, huysuz, inatçı, dik kafalı adam. "Şövalye nişanına layık görüldüğünü bildirmekten onur duyuyorum," dedi. Gerike albayın yüzüne baka kaldı. Steiner yumuşak bir tavırla,
"İşte gördün mü sevgili dostum Peter, nihayet sen de Karin Hall'da bir hafta sonu geçirmeye hak kazandın."
König, Steiner ve Ruddle ile birlikte çalışma masasının üzerine eğilmişti. Asteğmen Müller biraz geride duruyordu ama konuşulanların hiçbirini kaçırmıyordu. Genç teğmen 4 ay önce Hebrides açıklarında silahla donatılmış bir İngiliz balıkçı gemisi, bir U gemisi tarafından batırılmıştı.
U gemisinin kumandanı benim eski dostum Horst Wengel'di dedi. Gemide sadece 15 kişi vardı. Kumandan bunları esir aldı. Ama ne yazık ki zavallılar esir düşmeden önce yanlarındaki belgeleri yok edememişlerdi. Bunların arasında İngilizlerin kıyılarındaki mayın tarlalarının haritası da vardı. Steiner elbette bundan yararlanan biri çıkmıştır dedi. Hepimiz için yararlı olacak sayın albayım. Wilhelm Shaven'dan gelen son haritalar bunu kanıtlıyor. Şurayı görüyor musunuz? Wash'ın doğusunda mayın tarlaları kıyıya paralel olarak uzanıyor. Böylece kıyıya yanaşmak isteyen İngiliz gemileri de korunmuş oluyor. Haritada güzelce işaretlenmiş bir yol var. İngiliz donanması bunu kendi gemileri için düzenlemişti. Ama Rotterdam'dan denize açılan 8. E gemisi flotilası da bir süreden beri bu yolu hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan rahat rahat kullanıyor. Eğer rota iyi hesaplanmışsa insan bu geçitten hızla da ilerleyebilir. Radl tabii bu durumda mayın tarlasının da sizleri koruyacağını hatırlatmaya gerek yok dedi. Çok doğru sayın albayım. Peki ya sular yükselirken burnun arkasından Hobbs End'e yaklaşmaya ne denir? Hiç kuşkusuz zor bir iş bu ama Müller'le beraber amirallik dairesinin haritalarını defalarca inceledik. Bunları ezberlemiş sayılırız. Eğer işi saat 10'da yapacaksak sular yükseldiği zaman kıyıya yaklaşacağız. Geçiş için 8 saat ayırıyorsunuz. O zaman siz buradan kaçta ayrılacaksınız? Birde falan mı? Tabii gerekirse yolculuğu 7 saatte de tamamlayabiliriz. Bu teknenin özel yetenekleri olduğunu biliyorsunuz. Ben bir aksilik çıkarsa diye geniş hesap yaptım. Radl isabet olmuş dedi. Çünkü Albay Steiner ile ben emirlerinizde bazı değişiklikler yapmayı kararlaştırdık. Saat 9 ile 10 arası burunun açıklarına gelmelisiniz. Son emirleri de Devlin'den alacaksınız. O sizi sahile yanaştıracak. Emredersiniz sayın albayım. Steiner'da karanlıkta hiçbir tehlikeyle karşılaşmazsınız sanırım dedi ve gülümsedi. Eh ne de olsa bu bir İngiliz gemisi. König sırıttı. Masanın altındaki dolabı açtı. İçinden İngiliz donanmasının beyaz işaret bayrağını çıkardı. Unutmayın bunu kullanacağız. Radl başını salladı. Siz hareket ettiğiniz andan itibaren radyo da susacak. Devlin'den haber alıncaya kadar radyoyu asla kullanmayacaksınız. Tabii şifre işaretini de biliyorsunuz. Tabii biliyoruz sayın albayım. König kibar olmaya çalışıyordu. Radl adamın omzunu okşadı. Biliyorum size göre ben sinirliyim. Yarın yola çıkmadan önce sizleri göreceğim. Şimdi Albay Steiner ile vedalaşsanız iyi olacak. Steiner ikisiyle de tokalaştı. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama Allah aşkına tam vaktinde gelmeye bakın. König ona bir denizci selamı verdi. Sizi o kumsalda göreceğim sayın albayım. Buluşacağımıza söz veriyorum. Steiner acı acı gülümsedi. Umarım öyle olur. Döndü, Radl'ın peşinden dışarı çıktı. İkisi birlikte kumların üzerinden arabaya doğru giderlerken Radl, söyle bakalım kurt dedi, bu iş başarılacak mı? O sırada Werner Briegel ile Gerhard Klugel'in onlara yaklaştığını gördüler. Ayaklarına bol paçalı, panço pantolonlar giymişlerdi. Zeiss marka dürbünleri boyunlarında asılıydı. Steiner bir de onların fikrini soralım mı diye bir teklifte bulundu. Sonra İngilizce seslendi. Erkunicki, Er Mozar, lütfen buraya gelir misiniz? Briegel ile Klugel hiç tereddüt etmeden adımlarını sıklaştırıp onlara yaklaştılar. Steiner adamları sakin sakin tepeden tırnağa süzdükten sonra gene İngilizce sordu. Ben kimim? Briegel hemen kusursuz bir İngilizce ile karşılık verdi. Özel hava bölüğünden Polonya bağımsız paraşüt filosunun kumandanı Yarbay Howard Carter'sınız. Radl gülümseyerek Steiner'a döndü. Bayıldım doğrusu. Steiner burada ne yapıyorsunuz diye sordu. Binbaşı Brandt diye Briegel söze başladı. Sonra telaşla yanlışını düzeltti. Binbaşı Kruczek bize dinlenmemizi söylemişti. Adam kısa bir bocalamadan sonra Almanca ekledi. Kumsal tarla kuşlarını arıyoruz sayın albayım. Kumsal tarla kuşları mı? Evet, onları diğer kuşlardan ayırmak çok kolay. Simsiyah kanatları var. Yüzlerinde ve boyunlarında sarı lekeler oluyor. Steiner kahkahalarla güldü. Görüyor musun sevgili dostum Max, kumsal kuşları. Nasıl olur da başaramayız bu işi? Fakat koşullar onları başarısızlığa uğratmaya kararlıydı sanki. Hava kararırken sis Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü hala bir örtü gibi kaplamıştı.
Lansford'da Gerike saat 6'dan itibaren uçuş pistini sürekli olarak gözden geçirmeye başlamıştı. Ancak şiddetli yağmura rağmen sis dağılmamıştı. Saat 8'de Steiner ile Radla, "Görüyorsunuz ya, hiç rüzgar esmiyor," dedi. "Şu Allah'ın belası sisi dağıtmak için rüzgar ihtiyacımız var. Hem de şiddetli rüzgara." Kuzey Denizi'nin öbür yakasında Norfolk'ta da durum daha iyi değildi. Giovanna Gray evindeki gizli telsiz odasında telsizin kulaklıklarını başına geçirmiş, radyo alıcısının önünde duruyordu. Whittaker'dan aldığı bir kitabı okuyordu. Bu kitapta Winston Churchill Boer Savaşı sırasında cezaevinden nasıl kaçtığını anlatıyordu. Gerçekten pek ilginç bir kitaptı bu ve Giovanna Gray istemese de bu adama karşı bir hayranlık duyduğunu biliyordu. Devlin'de Hobbs End'de tıpkı Gerike gibi durmadan havayı kontrol ediyordu. Fakat durum değişmemişti ve sis hala eskisi gibi yoğundu. Saat 10'da 4. kez kumsala gitti fakat durum hala değişmemişti. Devlin başını sallayarak alçak bir sesle kendi kendine mırıldandı. "İşte tam karanlık işlere uygun bir hava demekten başka çare yok." Bu işin suya düştüğü belliydi ve Lansford'da da bu gerçeği görmezlikten gelmek güçleşmişti. Genç Hauptmann sayısız incelemelerinden birini tamamlayıp hangara döndüğü zaman Ruddle sordu. "Yani uçuşa çıkamayacağını mı söylemeye çalışıyorsun?" dedi. "Gerike, uçuşa çıkmak sorun değil ki," diye karşılık verdi. "Ben kör uçuşu da yapabilirim. Hele böylesine düz bir bölgede kör uçuşu yapmak zor olmaz. Asıl zorluk yolculuğun öbür bölümünde ortaya çıkacak. O adamları kararlamadan aşağıya atamam ki. Deniz üzerinde de olabiliriz. Kısa bir süre içinde olsa hedefi görmem gerekli." Boehmler hangar kapılarından birini açıp başını içeri uzattı. "Herr Hauptmann." Gerike Boehmler'in yanına gitti. "Ne var?" "Kendiniz görün." Gerike dışarı çıktı. Boehmler hangarın önündeki lambayı yakmıştı. Işığın loşluğuna rağmen Gerike sisin garip şekiller meydana getirdiğini fark etti. Yanağına soğuk bir şey dokunmuştu. "Rüzgar," dedi. "Aman tanrım, rüzgar esiyor." Birdenbire sis perdesinde bir delik açıldı. Eski çiftlik evini de bir an için görür gibi oldu. Gerçi ev pek hayal meyal görünmüştü ama görünmüştü ya. Önemli olan buydu. Boehmler sordu, "Gidiyor muyuz?" Gerike "Evet," dedi. "Ama hemen şimdi gitmek zorundayız." Pilot kararını Steiner ile Radl'a bildirmek için hangara döndü. 20 dakika sonra, yani tam saat 11'de Giovanna Gray telsizin kulaklığından sesler geldiğini duyunca birden doğruldu. Elindeki kitabı bıraktı, uzanıp bir kalem aldı ve önündeki not defterine not almaya başladı. Gayet kısa bir bildiriydi bu. Şifrenin çözülmesi birkaç saniye içinde tamamlandı. Giovanna Gray bir süre hiç kıpırdanmadan şaşkın şaşkın defterdeki yazıya baktı. Büyülenmiş gibiydi. Giovanna Gray kendini toplar toplamaz aşağıya indi. Kapının arkasından koyun postu paltosunu aldı. Köpek ayaklarının dibinde homurdanıp duruyordu. "Hayır Patch, bu kez olmaz." Sisten ötürü arabayı gayet dikkatli kullanmak zorundaydı. Hobbs End'in avlusuna da ancak 20 dakika sonra varabildi. Devlin meşguldü, hemen silahına uzandı ve koridora çıktı. "Giovanna Gray, benim Lyme," diye seslendi. Devlin kapıyı açtı, yaşlı kadın içeriye süzüldü. "Bu da ne demek oluyor?" "Az önce, daha doğrusu tam saat 11'de Lansford'dan bir haber aldım. Kartal havalandı." Devlin şaşkın şaşkın kadının yüzüne baktı. "Bunlar çıldırmış olmalılar. Kumsalda göz gözü görmüyor şimdi." "Ben buraya gelirken sis biraz hafiflemişti." Devlin hemen gidip sokak kapısını açtı. Bir saniye sonra da heyecandan yüzü solmuş bir halde geri döndü. "Denizden doğru hafif bir rüzgar esiyor," dedi. "Şimdilik pek hafif ama zamanla kuvvetlenebilir."
"Rüzgarın devam edeceğine ihtimal vermiyor musun?"
Susturucu takılmış Sten tabanca masanın üzerinde duruyordu. Devlin silahı Giovanna Gray'e verdi. "Bunların nasıl kullanıldığını biliyor musun?"
"Tabii."
Devlin şişkin bir heybeyi omuzuna astı. "Pekala, öyleyse hemen harekete geçelim. Yapılacak çok iş var. Eğer senin saatin doğruysa 40 dakikaya kadar kumsala inmiş olacaklar." Devlin kapıyı açtı. Giovanna Gray ile birlikte sisin içine daldı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 307.